Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın Aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim bir önceki programımızda Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. Fakat 46. ayet-i kerime ile alakalı aktaracaklarımız ve daha üzerinde durmamız gereken hakikaten çok ince noktalar, hususiyetler var. İnşallah bu hafta bu kaldığımız yerden 46. ayet-i kerimeden devam etmiş olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam 45. ayet-i kerimeyi kısaca bir hatırlayacak olursak, böyle ayet-i kerimede çok veciz bir şekilde, çok son derece hızlandırılmış bir üslupla aslında dünya hayatının ve insan ömrünün ve bunların ne kadar aslında çabuk geçici olduğu, zevalinin ne kadar yakın olduğu, kalıcı olmadığı, hızla gelip geçtiğini böyle bize bir temsil ile gökten su indiririz. Onunla yeryüzünde bitkiler yeşertiriz. Sonra da bunlar kurur ve rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Adeta hem dünyalık nimetler, hem dünyanın kendi ömrü, hem de insanın dünya üzerindeki ömrü ve yararlandığı metalar olmak üzere hepsini belki burada değerlendirebiliriz. Bu örneğin ardından da 46. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştu. Estaizubillah, Bismillah. El malu vel benune zinetul hayati dünya vel baqiyatu s-salihatu hayrun inde rabbike thevaben ve hayrun emele. Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. Asıl kalıcı olan salih ameller ise Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabii öncelikle ayet-i kerimede mal ve evlatların dünya hayatının ziyneti olduğu ifade ediliyor. Özellikle dünyayı tek hedef, gaye, amaç haline getiren, taparcasına dünyanın peşinde hırsla koşan insanlar, mal ve evlat, özellikle bu ikisi, belki bir de makam buna eklenebilir, bunlar peşinde koşarlar. Bunlar dünya hayatının ziynetidir. Tabii bu tek başına ayetteki bu ifadeler, mal ve evladın kötü olduğunu, terk edilmesi gerektiğini ifade ettiği söylenemez. İnsan bunları, evladını, malını Allah yolunda sermaye haline getirirse bunlar dünya hayatının elbette ziynetidir ama ahiret içinde sermaye haline gelebilir. Esas işte mesele de ayetin ikinci kısmında vel bakiyatu salihat. Baki olan, geçici olmayan, dünyada kalmayan şey nedir? Salih amellerdir, salih işlerdir. Dolayısıyla evlat da salih olursa sadece dünya hayatının ziyneti olmakla kalmaz. Yine mal salih olursa, hayırlı işlerde sarf edilebilir, ahiret sermayesi yapılırsa, fani dünyanın malı ahiret için bir azık, sermaye olabilir. Kalıcı olan, baki olan da onun için salih amellerdir. Salih ameller bildiğimiz gibi, yani ibadetler başta olmak üzere her türlü iyilik, sadaka, hatta bir tesbih bile, bir zikir bile, bunlar samimiyette yapıldığı zaman ahiret için bir dediğimiz gibi salih amel olur, uygun amel olur. Tabii salih amel dediğimiz zaman bu geniş bir kavram. Salih amel her zamana, zemine, mekana göre yapılması en uygun olan amel neyse salih olan amel odur. Ya da salih amel Allah'ın rızasını celbedecek ameldir. Tabii bu da zemine, zamana göre, şartlara göre zaman zaman en salih amelin hangisi olduğu değişebilir. İhtiyaca göre, şartlara göre, gerek kişinin ameli işleyenin, gerekse eğer o amel başkalarına da ulaşan, sirayet eden bir amelse, muhatapların bu amelden istifade edeceklerin, işte zekat, sadaka gibi diğer ameller gibi başkalarına da faydası dokunan amellerse, onların durumuna göre, ihtiyacına göre de daha kıymetli hale gelebilir salih amel. Uygun amel manası da taşıyor. Yani bir zamanda, zeminde ve değişik şartlarda yapılması en münasip olan amel olarak da ifade edilebilir. Onun için bir tesbih bile, bir zikir bile insana pek çok faydalar sağlar. Nitekim bir rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabın arasına çıkıyor ve "Huzû cünnetekum, kalkanınızı alın" buyuruyor Peygamberimiz. Bunun üzerine diyorlar ki "Kâlû ya Resûlallah, emin aduvvin hadar?" Ya bir düşman mı geldi, bir düşman mı var? Yani onun kalkanınızı alın deyince bunu soruyorlar. Peygamberimiz bunun üzerine "La, bel minennâr." Hayır, yani düşman geldiği falan yok. Ateşe karşı, ateşten korunmak için kalkanınızı alın manasına buyurduğunu Efendimiz ifade ediyor. Arkasından onlar, ashab-ı kiram soruyorlar, "Vemâ cünnetünâ minennâr?" Bizi ateşten koruyacak, ateşe karşı kalkan olacak şey nedir diye sorunca Peygamberimiz de "Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber" sözüdür diye buyuruyor. Efendim hani namazlardan sonra Deylemi'de geçen bir rivayet bu, Münavi'de vesaire geçiyor. Bu namaz tesbihatın yani veya namazın sonunda müezzinlerin okuduğu dualar demek ki bir şeyi var, bir dayanağı var yani, o rastgele sözler değil. Yani Subhanallah, Allah'ı noksanlardan tesbih ederim. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur. Ve la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Vallahu ekber, Allah en büyüktür, yegane büyüktür manasına bu sözü söylemenin Peygamberimiz insanı cehenneme karşı koruyacağını, cehenneme karşı bir kalkan olacağını söylemiş. Tabii bu ayet-i kerimede geçen el-bâkiyatus salihat, geçici olmayan, fani olmayan, baki olan salih amelleri bazı müfessirler kız çocukları olarak da tefsir etmişler, izah etmişler. Çünkü bununla ilgili de pek çok rivayetler var. İnsan kız çocukları olur, onları da en güzel şekilde yetiştirirse bunları yetiştirmesinin, bu kızlarının ateşe karşı kendisi için bir kalkan, perde olacağı şeklinde bilgiler var. Yine bir rivayette, bir hadiste "Men ubtuliye min hadihil benaat bi şeyin fe ahsene ileyhinne künne lehu sitran minennar." Kim kızlarla imtihan olunur, yani Allah ona kız evlatlar verilir ve onlara iyi davranırsa, onlara iyilikte bulunursa, bu kızlar kendisi için ateşe karşı, cehennem ateşine karşı perde olurlar şeklinde, işte Buhari, Müslim'de, diğer hadis kaynaklarında geçen bir hadis-i şerif. Tabii bu imtihan olunmak, iptila biraz zorluklar için kullanılır. Tabii insanlarda genellikle erkek çocuğa karşı bir meyil vardır, bir arzu vardır. Yani insanlar erkek çocukları da olsun arzu ederler, böyle bir şey vardır. Ama insanın imtihan dünyası, Allah kızlar da verebilir. Bir ayet-i kerimede geçtiği üzere "Yehebu limen yeşâ'u inâthen ve yehebu limen yeşâ'u zükûr." Allah dilediğine kızlar verir, dilediğine erkek oğullar verir. "Ve yecâlu men yeşâ'u akîmâ." Dilediği kimseyi ise akîm, yani evlatsız bırakır. Yani bütün bunlar imtihandır. İşte bunun birer, bütün bu hallerin imtihan olduğunu bilen insan için bu hususlarda itiraz etmek, şöyle olsaydı böyle olsaydı demesi beklenilmez. Ama dediğimiz gibi umumiyetle insanda da böyle bir meyil vardır. Burada kızlara iyi davranmak, bu hadisin şerhinde ahsene ileyhinne, kızlara iyi davranmak, onları dengiyle evlendirmek olarak da açıklanmış. Ya da daha genel manada kızlara iyi davranmak, ihsanda bulunmak, efendim onların ihtiyaçlarını küçüklüğünden büyüklüğüne varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarını güzelce görmek, gönüller onları güzelce eğitmek, terbiye etmek, yetiştirmek, yine salih eşlerle evlendirmek gibi daha genel mana vermek herhalde daha uygun olacaktır. Tabii bu ayet-i kerimede önceki ayet-i kerimeyle beraber işte dünya hayatının geçici süslerinden sakınmak gerektiğini ve bunlarla övünmenin uygun olmayacağını ayet-i kerimeler anlatılıyor. Yani dolayısıyla dünya hayatının süsüne kapılmaktan insan kendini muhafaza etmesi lazım. Kalbini, gönlünü tamamen dünyaya kaptırmaması lazım gelir. Dünyanın, malının, mülkünün, evladının hepsinin bir imtihan olduğunu, bir zinet olduğunu, eğer ahiret için bunlar sermaye yapılmazsa neticesinin insanın hüsran olacağını anlaması gerekir. Burada bu hem misallerle, bu ayet-i kerimelerde insanın anlayacağı, kavrayacağı darbu meselelerle anlatılmış oluyor. Çünkü insanoğlu Yani kendisine bir dünyalık bazı insanlar vardır ki malı, mülkü, serveti, evladı çok olduğu zaman sevinir. Ancak bu mal, mülk, evlat bir imtihan vesilesi olabilir. İnsanı Allah'tan uzaklaştırabilir, gaflete sebep olabilir, Allah'ı unutturabilir, ahireti unutturabilir. O zaman bu dünyadaki bu zinet gibi, süs gibi görünen, hoş görünen şeyler insanın aleyhine olmuş olur. Ama genellikle insanoğlu dünya kendisine daraltıldığı zaman, malı, mülkü, serveti, makamı, bir takım ulaşmak istediği şeyleri elde edemediği zaman üzülür. Belki bu elde edemediği şeyler, bunlara sahip olmaması kendisi için hayır olabilir. Çünkü sahip olduğunda kibre, gurura düşebilir, şımarabilir. Efendim, dünyaya kendini kaptırıp ahiretini unutabilir. Onun için hayrın nerede olduğu belli değil. Yani Allah'ın bize verdiklerinde mi, vermediklerinde mi, bunu bilemeyiz. Onun için yani nimetleri görüp de nimeti vereni unutmak, verenin vermeyenin de efendim Allah olduğunu unutmak en büyük bedbahtlıktır. Onun için bu hususlar canlı bir şekilde hakikaten darbı meselelerle Cenab-ı Hak bizim önümüze koyuyor ki kendimizi dünyaya, dünyanın malına, mülküne, evladına, zinetlerine kaptırıp da Allah'ı, ahireti unutmayalım.
Peki hocam, 47. ayet-i kerime de şöyle buyruluyor. Estaizu billah, bismillah. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُ أَحَدًا. O gün dağları yerlerinden söküp yürüteceğiz ve yeryüzünün dümdüz, çırılçıplak hale geldiğini göreceksin. Biz bütün insanları mahşerde toplayacağız. İçlerinden bir tek kişiyi bile geride bırakmayacağız.
Evet, burada da bu 47. ayet-i kerimede de önce dünyanın, dünya malının, evladının geçici, fani olduğu anlatıldıktan sonra kıyametin dehşeti, ahiretin dehşeti anlatılmış oluyor, ona geçilmiş oluyor. İşte o günde, o kıyamet günü, hatırla o günü ki, o kıyamet gününü ki, dağları yerlerinden söküp yürüteceğiz. Ki dağlar insana göre, tabii insanın cüssesine, cirmine göre çok güçlü, çok kuvvetli şeyler, yeryüzünden efendim en sağlam, en muhkem maddi varlıklar olarak karşımızda duran bu dağların kıyamet gününde yürütüleceği ya da toz duman edildikten sonra başka ayet-i kerimelerde bu parçalarının, zerrelerinin havada yürütüleceği, rüzgarla savrulacağı adeta ifade edilmiş oluyor. İşte bunun hatırlatılması, kıyamet günü ortaya çıkacak bu dehşetli manzaranın ifade edilmesi, müşrikleri, söyledikleri, efendim Allah'a karşı gelenlerin ifade ettikleri cüretkar sözlerden, iddialardan sakındırmak içindir. Allah'ın kudreti bu şekilde ortaya konulmaktadır. İşte وَتَرَ الْاَرْضَ بَارِزَةً, işte bu şekilde dağların yürütüldüğü o günde yeryüzünün her tarafının çırılçıplak olduğunu, yani yeryüzünü örten ne bir ot, ne bir ağaç, ne bir dağ, ne bir bitki örtüsü bulunmadığını göreceği ifade ediliyor. İşte o zaman وَحَشَرْنَاهُمْ, onları toplarız, mahşerde toplarız, bir araya getiririz, haşrederiz. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا, onlardan hiçbirini geride bırakmayız. İster mümin olsun, ister kafir olsun, ister itaatkar olsun, ister asi olsun, kim olursa olsun hepsini haşrederiz, cem ederiz, bir araya toplarız, geride de hiç kimse bırakmayız. İşte kıyamet böyle bir gündür, böyle dehşetli bir gündür. İşte bu gün, bu durum, kıyametin hali, durumu anlatılıyor. Dünyanın fani, geçici olduğu, dünyaya ait bir takım zinetlerin, süslerin insanı aldatmaması gerektiğine dair ayet-i kerimelerden sonra bu şekilde kıyametin dehşeti anlatılmaya başlanıyor bu ayet-i kerimede.
Peki hocam, 48. ayet-i kerimeye geldik. Şöyle buyuruluyor. Estaizu billah, bismillah. Ve uridu ala rabbike saffa. Laqad ji'tumuna kema halaknakum evvel merratin bel za'amtum ellen nec'ale lekum mev'ida. Onlar sıra sıra dizilerek Rabbinin huzuruna çıkarılacak. Onlara yemin olsun ki sizi İlk defa nasıl yaratmışsak aynen öyle mal, evlat, makam gibi dünyevi hiçbir şeye sahip olmaksızın bize geldiniz. Oysa siz yaptıklarınızın hesabını soracağımız belli bir zaman ve mekan tayin etmeyeceğimizi sanmıştınız diye nida edilecek. Buyurun.
Evet, yine bu kıyametin dehşetli manzarası anlatılmaya devam ediliyor. Önceki ayete ilave olarak bu 48. ayet-i kerimede ve uridu ala rabbike saffa. Ya onların hepsi, yani bütün insanlar mahşerde toplandıktan sonra sıra sıra saf saf oldukları halde Rabbine, senin Rabbine arz olunurlar. Allah'ın huzuruna çıkarılmışlardır. Tabii kıyamet günü bütün mahşerde toplanan mahlukat haklarında hüküm verilmek üzere, hesap vermek üzere saf saf Allah'ın huzuruna çıkarılırlar, arz olunurlar. Birbirine karışmadan, birbiri ardınca saflar halinde dizilmiş şekilde Allah'ın huzuruna çıkarırlar. Tabii bunların bu şekilde saf saf çıkarılmasının, haklarında hüküm vermesi için adeta padişaha arz olunan bir orduya, saf saf olmuş bir insan grubuna burada benzetildiğini görüyoruz. Nitekim Ette'vilatün Necmiye'de diyor ki bu saf saf sıra sıra Rabbin huzuruna çıkarılmışlardır, Rabbine arz olunmuşlardır. Bu sıraları, safları işte başta peygamberler, sonra veliler, sonra müminler, onların arkasından kafirler, onların arkasından münafıklar şeklinde sıra sıra olacakları şeklinde tefsir etmiş Necmettin Dahi Hazretleri. Arkasından da yine sizi ilk defa yarattığımız şekilde bize geldiniz. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ şeklindeki yine ifadeyi de yani beş saf halinde, peygamberler bir saf, veliler bir saf, müminler bir saf, kafirler bir saf ve münafıklar bir saf, bir sıra olmak üzere geldiniz şeklinde ifade etmiş. Yine başka tefsirlere göre ise لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ilk defa sizi ilk defa yarattığımız şekilde bize geldiniz. İnsan ilk yaratıldığında nasıldır? İşte anneden dünyaya geldiği zaman işte efendim malınız, evladınız yok, yalın ayak, başı açık ve çıplak bir vaziyette nasıl dünyaya gelmişseniz işte kıyamette de o şekilde diriltileceksiniz. O şekilde bize geldiniz. Yani elinizde ne malınız var, ne mülkünüz, ne altınınız, ne gümüşünüz, ne paranız şeklinde de tefsir edilmiş. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların kıyamet gününde yalın ayak, başı kabak ve çıplak vaziyette haşrolunacaklarını anlatınca Hazreti Ayşe peygamberimize diyor ki "Kultu ya Resulallah, keyfe yuhşarun nasu yevmel kıyame?" Hazreti Ayşe peygamberimize soruyor, diyor ki "Ya Resulallah, insanlar diyor kıyamet günü nasıl haşrolunacaklar? Nasıl diriltilecekler? Nasıl bir araya getirilecekler?" diye sorunca kale dedi ki peygamberimiz "Uraten hufaten." Efendim çıplak ve yalın ayak olarak haşrolunacaklarını peygamberimiz söyledi. "Kultu vannisa?" Kadınlar da öyle mi olacak diye sordum. Peygamberimiz "Evet" dedi diyor. "Kultu ya Resulallah nestahyi?" O zaman dedim ki "Ya Resulallah, biz utanırız, biz çekiniriz" deyince peygamberimiz şöyle dedi diyor. "Kale ya Ayşe, el emru eşeddu min zalik. Len yuhimmehum en yanzura ba'duhum ila ba'd." "Ey Ayşe" dedi diyor, "o günkü işin şiddetinden, durumun dehşetinden insanlar birbirine bakmaya fırsat bulamazlar. Herkes kendi derdine düşer. Efendim dolayısıyla yani utanma, çekinme vesaire bir tarafa, herkes kendi başının derdine düşer" manasına peygamberimiz böyle buyurdu diyor. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki "sizi ilk olarak yarattığımız gibi efendim bize geldiniz" ifadesi bu şekilde de tefsir edilmiştir. Ayetin sonunda da "bel zaamtum ellen nec'ale lekum mev'ida", özellikle kafirlerle belki onlara hitap. "Oysa siz vaat edilenlerin", yani Allah'ın dünyada size gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek peygamberleri vasıtasıyla haber verdiği, işte ölümden sonraki bu hayatla ilgili size vaat edilenlerin gerçekleşeceği, tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi zannetmiştiniz, öyle değil mi? Şeklinde özellikle inkar edenlere, kafirlere hitaben böyle bir ifade kullanılacak. Tabii bu ifade açıktır ki azarlama ve başa kakma manası ifade ediliyor. Siz dünyadayken gerek kitaplarla gerek peygamberlerin lisanı onların diliyle size yeniden diriltileceğinizin, yaptıklarınızın mutlaka karşılığını göreceğinizin vaat edildiğini beklemiyordunuz, zannetmiyordunuz, öyle mi? Böyle iddia etmiştiniz, değil mi? Hadi bakalım şimdi bununla yüz yüze geldiniz, karşı karşıya geldiniz şeklinde onlara böyle denileceği ifade ediliyor. Tabii burada bu ayet-i kerime özellikle bu kıyametle ilgili, kıyametin dehşetiyle ilgili hususlara işaret eden bu ayet-i kerime de Allah'ın izzetine, azametine, celal ve kahır sıfatının, tabii onların da ötesinde adaletinin tecelli edeceğine işaret etmektedir. İşte bu şekilde ahiretten bize manzaralar anlatılıyor ki Kur'an-ı Kerim'de uyuyanlar gaflet uykusundan uyansınlar ve efendim kendilerini o dehşetli güne hazırlasınlar. Onun için Cenab-ı Hak bu manzaraları bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. O günün dehşetinden, sıkıntısından kurtulmak için gizli açık bütün günahlardan uzak dursunlar. Kendi durumlarını, hallerini ıslah etmeye gayret etsinler. Sonunda dönüp varacaklarının Allah olduğunu, Allah'a varacaklarını, efendim onun huzuruna arz olunacaklarını bilsinler ve ona göre hareket etsinler için ayet-i kerimede bu hususlara işaret edilmiş.
Peki, inşallah şimdi de 48. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Kısaca bir hatırlatmak gerekirse 46. ayet-i kerimede malların ve oğulların bir dünya ziyneti olduğu, dünya hayatının bir süsü, ziyneti olduğu ve asıl kalıcı olanların ise salih amellerin olduğu vurgulanmıştı. Devamında 47. ayet-i kerimede de dağların yerlerinden sökülüp yürütüleceği, yeryüzünün dümdüz, çırılçıplak bir hale geleceği ve bütün insanların da hiçbir kimseyi bunun haricinde tutmadan bütün insanların mahşerde toplanacağı ifade edilmişti. Ve nihayetinde en sonunda 48. ayet-i kerimede de bu insanların tamamının sıra sıra dizilerek Rabbinin huzuruna çıkarılacağı ve onlara ilk defa nasıl yaratıldıysanız şimdi de öylesiniz, makam, mevki vesaire hiçbir şey olmaksızın huzurdasınız diye onlara ifade edilecek, söylenecek, bildirilecek. Hocam buyurun, kaldığımız yerden devam edebiliriz.
Evet, bu ayet-i kerime ile ilgili Ruhul Beyan tefsirinde güzel kıssalar, hikayeler naklediliyor. Utbetül Havvas diye bir zat, yine adı Utbe olan Utbetül Gulam diyor, benim yanımda misafir olmuştu, gecelemişti. Ağlamaya başladı diyor, sonra bayıldı, kendinden geçti. Kendine gelince niye ağlıyorsun diye sordum diyor. O da dedi ki diyor, Allah'a arz olmayı, olunmayı hatırlamak sevenlerin mafsallarını birbirinden ayırdı. Yani Allah'ın huzurunda hesap vermek, ona arz olunmak endişesi, korkusu beni bu hale getirdi diye naklediyor. Dolayısıyla Allah'a hesap vermek, hesap vereceğini bilmek insanın daha dikkatli, titiz bir hayat sürmesini sağlaması lazım. Yine başka bir hikaye, Mervan soyundan gelen halifelerden yedincisi Süleyman bin Abdülmelik, halife Süleyman bin Abdülmelik'in huzuruna Ebu Hazim diye bir zat geliyor salihlerden. Ona diyor ki halife, bize ne oluyor da ahireti istemiyoruz? Yani ahiret arzumuz, isteğimiz, ahireti talep bizde niye yok diye sorunca Ebu Hazim diyor ki, çünkü diyor siz dünyanızı mamur ve ahiretinizi harap ettiniz. Elbette mamur olandan harap olana intikal etmeyi istemezsiniz. Demek insan dünyayı efendim mamur ederse bütün gayesi dünyasını mamur etmek olur. Ahirete bir gayreti olmazsa ahirete gitmeyi istemez. Ama bir insan hep ahiretini mamur eder, mamur haline getirirse oraya gitmeyi arzu eder. Çok güzel bir söz söylemiş. Arkasından halife diyor ki, doğru söyledin diyor ey Ebu Hazim. Keşke diyor yarın Allah katındaki halimin ne olacağını bilseydim. Yani kıyamette Allah katındaki halim nasıl olacak, durumum nasıl olacak? Keşke bunu bilebilseydim dedi halife. Ebu Hazim de dedi ki, sen bunu Allah'ın kitabından öğrenebilirsin. Yani Allah'ın kitabından, Kur'an-ı Kerim'den öğrenebilirsin diyor. Halife peki bunu nereden bulacağım diye söyleyince Ebu Hazim de, İnfitar suresinin 13. 14. ayetlerini okumuş. Estaizu billah. İnnel ebrara lefî naîm ve innel fuccara lefî cehîm. Ebrar, iyilikler, iyi kimseler, iyiler nimetler içindedirler. Fuccar, kötüler, günahkarlar ise yakıcı cehîm içerisinde, cehennem ateşi içerisindedir. Ayette söyleniyor. İyilerden sen gideceğin yer belli. Kötülerden, günaha dalanlardansa gideceğin belli. Ayette bu ifade ediliyor. Halife peki diyor, Allah'a arz olmak nasıl olacak? Allah'a arz olunmanın keyfiyetini sorunca Ebu Hazim diyor ki, iyiler, Allah'ın iyi kulları, salih kulları, iyi kulları sanki uzakta olup ailesinin yanına neşe içinde varan kimse gibi olacaklar. Gurbetteyken ailesinin yanına dönüp de sevinen kimse gibi olacaklar iyiler. Kötüler ise efendisinden kaçıp da efendim daha sonra yakalanıp sahiplerinin huzuruna getiren, kaçıp da yakalanan köle gibi olacaklardır diye söylüyor halifeye. Tabii bunun üzerine de halife şiddetle ağlamaya başlıyor. Bu hikayelerde hakikaten ibretlik, insanın ders alması gereken hikayeler. Tabii insan efendim dünyada gayret ederse, ne kadar çalışırsa mutlaka onun karşılığını ahirette görür. Efendim Allah için çalışırsa ahirette, kıyamette kimsenin önünde mahcup olmaz. Efendim ahirette bunun karşılığını görür. Fudayl bin İyaz var. Meşhur yine ilk devir salihlerden, abidlerden, sufilerden bir zat. Onun şöyle dediği nakledilmiş. Hiçbir mukarreb meleğe, yani Allah'a yakın kılınmış meleğe, Nebi-i Mürsel'e, Allah tarafından gönderilmiş peygambere, hatta salih bir kimseye bile imrenmem demiş Fudayl bin İyaz Hazretleri. Kıyamete ve ondaki korkunç sahnelere muttali olanlar bunlar değil midir? Yani bunlar da buna muhatap olacaklar, bu manzaralarla karşılaşacaklar. Ben demiş hiç yaratılmamış olana imrenirim. Çünkü o kıyamet ahvalini ve ondaki sıkıntıları görmeyecek. Çünkü durumu olduğu hal üzere gören kimsenin korkusu artar. Yani bu dehşeti gören insanın korkusu artar. Kendisi için bir hal ve makam görmez. Oysa insan kendini kurtaracak, helak edecek sebeplerden uzak olamaz. O halde efendim işte demek ki Hazreti Ömer'e de buna benzer sözler nakledilir. Tabii bu bir tecelli. O dehşetin, o kıyametin, hesap vermenin zorluğu karşısında salihlerden, hatta işte Hazreti Ömer'in bir çöp olmayı temenni ettiği vesaire şeklinde de efendim bir takım rivayetler vardır. Hatta yine Ruhul Beyan'da şöyle bir hikaye naklediyor. Hazreti Ömer'in vefatından 12 sene sonra onu rüyada görmüşler. Hazreti Ömer o rüyada alnını siliyor ve şöyle diyormuş. Şimdiye kadar hesap veriyordum. Halifeliğim döneminde bakımsız bir köprüden geçerken efendim aşağı düşen bir keçi yavrusunun ayağı kırılmış. İşte köprüyü niçin yaptırmadığım efendim ve bu konuda suçlu olup olmadığım hususunda inceden inceye hesaba çekildim. Ancak Allah Teala bir çocuğun elinden alıp serbest bıraktığım bir serçeden ötürü beni affetti diye. Böyle bir rüya tabii, bu neticede bir rüya ama burada da bir hikmet var, bir ibret var. Hazreti Ömer'in tabii başka dediğimiz gibi hani kurt kapsa koyunu adli ilahi Ömer'den sorar, onu gibi Mehmet Akif'in de şiirlerinde vardır. Dolayısıyla hesap vermek kolay değil. Yani hesap zor bir şey. Ahiretin dehşeti onun için özellikle onu hisseden, ona kalbinden, gönlünden inanan, iman eden insanların kalbini, gönlünü tir tir titretmiş. Bu hikayelerden çıkarılacak herhalde en önemli ders bu olsa gerektir.
Peki. Hocam 49. ayet-i kerimeye geldik. Nitekim şöyle buyuruluyor. Estaizu billah. Bismillah. Ve vudi'al kitabu feteral mücrimine müşfiqine mimma fihi ve yekulune ya veyletena ma lihazel kitabi la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hazira ve la yazlimu rabbuke ahada. Herkesin amel defteri önüne konulacak. Sen günaha batmış inkarcı suçluların o defterde yazılı olanlardan dolayı korktuklarını göreceksin. Hayretler içerisinde, yazıklar olsun bize. Bu nasıl defter ki, küçük büyük demeden, hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan, ne yapmış, ne söylemişsek, hepsini saymış, dökmüş diyecekler. Böylece yaptıkları her şeyi amel defterlerinde bulacaklar. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Buyurun hocam.
Evet, ve bu da al-kitap. Kitap konulmuştur, kitap ortaya konulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de hani halk arasında daha çok amel defteri diye söylenir ama Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesinin bu manada da kullanıldığını görüyoruz. Kitap kelimesinin. Kitap konulmuştur. Tabii burada anlatılan yine kıyametin bir sahnesi. Bu amel defterlerinin, amellerin yazıldığı kitapların sahiplerinin işte kimine tabii verilme meselesi var. Kimine sağdan verilir, kimine soldan verilir. Hatta kimine arka tarafından verilir, tahkir manasına. Önüne, arkasına, sağına, soluna ya da mizana konulma vakti olarak da tefsir edilmiştir bu. Kitap konulduğu zaman yani mizana ameller tartılmak üzere, amellerin tartılmasına mahsus olan o mizana konulduğu zamanki durumun anlatıldığı da bazı müfessirlerce ifade edilmiştir. Tabii o anın, o durumun insanın amellerinin hesaba çekildiği, kantara çıktığı durumun dehşeti anlatılıyor. Tabii bu öyle bir tartıdır ki artık bunun telafisi mümkün değil. Efendim artık hayır işlemekte, şer işlemekte mümkün olmadık. Artık nihai bir hesabın, tartının yapıldığı bir an, bir durum olduğu için insanların özellikle mücrimlerin, günahkarların dehşete kapıldıkları, efendim korktukları ifade ediliyor. Feteral mücrimine müşfikine mimma fihi. Bu kitabın içinde amel defterinin içinde bulunanlardan dolayı onların korkmuş olduklarını görürsün diye ifade ediliyor. Tabii korkmaktan maksat, içinde bulunanlardan korkmaktan maksat belki gizli kapaklı işlenen günahlar. Başkalarına karşı dünyada belki belli olmayabilir. Başkalarına karşı işlenen her türlü günah dünyada gizli kapaklı kalabilir. Veya sevdiklerinin, yakınlarının, eşitlerinin, dostlarının, akrabalarının bilmesinden utanacakları, çekinecekleri her türlü ayıp bu kitabın içinde olduğu ve ortaya döküleceği için bundan dolayı dehşete düşecekleri de ifade edilmiş tefsirlerde. Ya da neticede bu kitabın içindeki amellerin sonunu bilmedikleri için, hangi tarafın ağır basacağını bilmedikleri için özellikle günahkarların, mücrimlerin böyle bir korkuya, dehşete kapılacakları ifade ediliyor. Tabii kitabın içindekilerden korkarlar ve kitabın içindekilerine vakıf olunca, günahkarlarına vakıf olunca şöyle derler: ya veylena ve yekulune ya veyletena, derler ki yazıklar olsun bize, vah vah. Ben mali hadal kitap, bu nasıl bir kitap ki la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha, küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş. Bu ne biçim bir kitap, nasıl bir kitap ki her şeyi anlatmış, efendim günahlarımızın, hatalarımızın büyüklü küçüklü hepsini dökmüş manasına böyle diyecekleri ayet-i kerimede ifade ediliyor. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre hani bu sagira ve kebiranın ne olduğu ile ilgili farklı tefsirler, yorumlar yapılmış. İbni Abbas efendim sagiranın gülmenin küçük hali, kebiranın ise kahkaha şeklinde de bir yorum yapmış. Yine Said bin Cübeyr'den, tabiunun önünde gelenlerinden, küçük günah efendim helal olmayan birine dokunmak, büyük günahın ise işte zina manasına yorumlamış. Yine efendim küçük günah tasavvufi olarak Necmettin Daye'de dua bile olsa nefsani istekle yapılan tasarrufları küçük olarak ifade etmiş. Büyük olanı ise efendim helal bile olsa severek, hırsla dünyaya kendini kaptırmak, dünyalıkta tasarrufta bulunmak şeklinde efendim çünkü dünya sevgisinin bütün hataların, kusurların başı olduğu şeklinde de bir söz var. Onun için bazı rivayetlerde, hadislerde de tabii büyük küçük bütün günahlardan da sakınmak gerektiğine dair pek çok hadisler var. Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var. Hani فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre ağırlığınca efendim iyiliğin de kötülüğün de sevabın da günahın da insanın karşısına çıkacağı ifade ediliyor. Peygamberimiz de özellikle büyük küçük bütün günahlardan sakınmaya dair hadisler var. Mesela bir hadis-i şerifte küçük görülen günahlardan sakının buyuruyor Peygamberimiz. Çünkü küçük günahların hali şu kavme benzer. Yine bir benzetmeyle anlatıyor Peygamberimiz. Onlar bir vadiye inerler, konaklarlar. Birisi bir odun getirir, öteki bir ufak odun getirir vesaire, ama bunlar bir araya geldiği zaman büyük bir ateş haline gelir. İnsan da küçük görerek günah işlemeye devam ederse bu küçük günahlar birike birike efendim büyük günahlar meydana gelmiş, yığılmış olur. Yine başka bir hadiste küçük günahlardan sakının. Çünkü onlar kıyamet günü insanın önüne dağlar gibi önüne gelir. Onların kefareti sadakadır. Özellikle küçük günahların sadakası, sadaka vermek küçük günahlara kefare olur veya işte namaz, oruç gibi bir takım cuma namazı vesaire gibi yapılacak hayırlı ameller bu ikisi arasında işlenen bir takım küçük günahlara kefaret olacağına dair de rivayetler var. Dolayısıyla وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Onlar efendim yaptıkları her şeyi hazır bir vaziyette karşılarında bulurlar. Ne eksik ne fazla yaptıklarını bulurlar ve yaptıklarının karşılığını da görürler. İyilik yapmışsa iyilik, kötülük yapmışsa kötülük görür. Tabii bu Cenab-ı Hakk'ın adaletinin gereğidir. Ne yapmışlarsa onun karşılığını görürler ceza olarak, ama nimet olarak Cenab-ı Hak amellerin fazlasıyla mükafatını verir, kat kat fazlasını lütfuyla ihsan eder. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا. Rabbin hiç kimseye zulmetmez, amelinden fazla ceza vermez, hak ettiğinden fazla ceza vermez. Hak ettiği neyse onun karşılığını görür, karşılığını vermiş olur. İşte salih ameller işleyenler, güzel amel işleyenler sayfalarında ak pak nurlu sayfalar görürler, sevaplar görürler ve cennet ehlinden olurlar. Ama kim de günahlara dalmışsa, hatalara dalmışsa, amel defterini karartmış, kirletmişse, zulmetle doldurmuşsa mutlaka onun karşılığını görür. İyilik yapanlar, amel defterlerini hayırla, güzellikle, nurlarla dolduranlar Cenab-ı Hak'tan da bunun mükafatını görürler. İnnel müttekine fî cennâtin ve nehâr fî mek'adi sıdgın inde melikin muktedir. Kamer suresinin sonunda geçtiği üzere muktedir olan, güçlü olan alemlerin padişahının huzurunda sıdk, doğruluk koltuklarında otururlar. Yani yaptıklarının karşılığını görürler. Hel cezâul ihsâni illel ihsân. İyiliğin karşılığı ancak iyilikten başkası değildir. Cenab-ı Hak iyilik yapanlara, hayır amel işleyenlere mutlaka onların karşılığını verir. Ama insana düşen de tabii hatalardan, günahlardan, kusurlardan uzak durmaktır. Amel defterini kirletmekten, günahlarla doldurmaktan uzak durmaktır. İşte dolayısıyla insan ne ekerse onu biçer. Dünya ahiretin tarlasıdır denilmiştir. Dünya mezraatul ahira. İnsan burada ne ekerse mutlaka onun karşılığını görür. Onun için tohum ekme vakti şimdidir. Güzel amellerle, salih amellerle, hayırlı amellerle insan çalışmalı, gayret etmeli ki dünyada tohum ekmeli ki ahirette bu onun güzel karşılığını, mükafatını inşallah bulmuş olsun. Cenab-ı Hak hepimize de bu hususta yardımcı olsun. Cenab-ı Hak lütfetsin inşallah.
Amin inşallah diyelim ve çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. İnşallah dualarınıza aminlerle iştirak ettik. Rabbimize icabet eder diyelim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinden 46, 47, 48 ve 49. ayet-i kerimeleri okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.